Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Latcononon Learning, Domain Driven Design adlı kitabı. Alan güdümlü tasarımı yalnızca kod düzeyindeki kalıplar olarak değil, yazılım mimarisini işletme stratejisiyle ilişkilendiren bir yaklaşım olarak ele alır. O'Reilly tarafından 2 Simit Yüteng'de yayımlanan eser, teknik olmayan iş bilgisinin yazılım kararlarına nasıl dönüştürülebileceğini açıklayan, uygulamaya dönük bir yazılım mimarisi kitabıdır. Temel iddia şudur, karmaşık bir sistemin tasarımı, önce çözmeye çalıştığı iş alanı doğru anlaşılmadan sağlıklı biçimde kurulamaz. Kitap bu nedenle stratejik tasarımı, yani alt alanları, rekabet avantajını, ortak dili ve sınırları anlamayı taktik tasarımdan önce konumlandırır. Ardından basit ve karmaşık iş mantığı için uygun modelleme ve mimari seçeneklerini inceler. Sınırlandırılmış bağlamlar, bağlam haritaları, olay modelleme, zaman boyutu, entegrasyon ve iletişim kalıpları gibi konuları bir araya getirir. Amaç, her projeye ağır bir yöntem dayatmak değil, ekiplerin belirsizlik ve değişim altında bilinçli tasarım seçimleri yapmasına yardımcı olmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak iş stratejisini mimari kararların başlangıç noktası yapmak. Kitabın ayırt edici yönü, alan güdümlü tasarımın başlangıcını sınıflar, servisler ya da mikroservisler değil, şirketin iş alanı olarak kabul etmesidir. Kononoff, bir yazılımın değerinin yalnızca teknik doğruluğundan gelmediğini, işletmenin nasıl rekabet ettiğine ve hangi problemi farklı çözdüğüne bağlı olduğunu vurgular. Bu bakış, ekipleri önce ana alanı, destekleyici alanları ve genel amaçlı alanları ayırt etmeye yöneltir. Ana alan, kuruluşun rekabet avantajını taşıyan bilgi ve süreçleri içerir. Destekleyici alanlar gerekli olmakla birlikte benzersiz değer üretmeyebilir. Genel amaçlı alanlar ise çoğu zaman hazır ürün, dış hizmet ya da standart çözümlerle ele alınabilir. Bu ayrımın pratik sonucu, zaman ve uzmanlık yatırımlarının eşit dağıtılmamasıdır. Örneğin bir kurumun özgün fiyatlama veya risk değerlendirme mantığı ana alansa, burada derin modelleme ve alan uzmanlarıyla sürekli çalışma anlamlıdır. Kimlik doğrulama gibi genel bir ihtiyaçta ise aynı yoğunluk gereksiz olabilir. Kitap, bu sınıflandırmanın değişmez bir etiketleme faaliyeti olmadığını da gösterir. İş hedefleri, pazar koşulları ve kurumun bilgisi değiştikçe mimarinin dayandığı varsayımlar yeniden değerlendirilmelidir. İkinci olarak, ortak dil ve sınırlandırılmış bağlamlarla model karmaşasını sınırlamak, alan güdümlü tasarımda aynı kelimenin farklı ekipler için farklı anlamlara gelmesi. Görünmeyen fakat pahalı bir tasarım sorunudur. Kitap ortak dili. Alan uzmanları ile yazılım ekiplerinin birlikte geliştirdiği ve günlük konuşmadan kod adlarına kadar tutarlı kullandığı çalışma dili olarak ele alır. Ancak tek bir kurum genelinde, tek bir evrensel model kurmaya çalışmanın gerçekçi olmadığını belirtir. Müşteri, sipariş veya ürün gibi terimler, satış, finans ve lojistik süreçlerinde farklı kurallara sahip olabilir. Sınırlandırılmış bağlam, bir modelin ve dilin hangi kapsamda geçerli olduğunu açıkça tanımlar. Böylece tutarlılık bütün kurum için zorlanan bir sözlük yerine anlamlı sınırlar içinde korunur. Kitabın önemli ayrımı şudur, alt alanlar iş gerçekliğinde keşfedilir, sınırlandırılmış bağlamlar ise çözüm tasarlanırken belirlenir. Bu nedenle ikisi arasında birebir eşleşme varsayımı hatalıdır. Bir bağlam değişimin belirsiz olduğu erken aşamalarda daha geniş tutulabilir, bilgi olgunlaştıkça bölünebilir. Bu yaklaşım, özellikle mevcut büyük uygulamaları dönüştüren ekipler için önemlidir. Hedef, ilk günden kusursuz mikroservis sınırları çizmek değil, modelin yanlış anlamlar ve rastgele bağımlılıklar yüzünden bozulmasını önlemektir. Üçüncü olarak, bağlam haritalarıyla ekipler ve sistemler arasındaki ilişkiyi tasarlamak, sınırlandırılmış bağlamları belirlemek tek başına yeterli değildir. Asıl mimari sorun bu bağlamların veri, karar ve sorumluluk bakımından nasıl ilişki kuracağıdır. Kitap, bağlam haritasını yalnızca teknik entegrasyon şeması değil, ekipler arası güç dengelerini, sahipliği ve işbirliği biçimini görünür kılan bir araç olarak sunar. Ortaklık, müşteri-tedarikçi ilişkisi, uyumcu ilişki, açık ana sistem ve ayrı yollar gibi kalıplar. Her entegrasyonun aynı koşullarda değerlendirilmemesi gerektiğini gösterir. Örneğin dışarıdaki veya güçlü bir sağlayıcının modeline bütünüyle uyum sağlamak kısa vadede hızlı olabilir. fakat iç modelin anlamını aşındırabilir. Böyle durumlarda bozulmayı önleyici katman, dış sistemin kavramlarını yerel modelin diline çevirerek koruma sağlar. Buna karşılık iki tarafın da değişim maliyetini paylaşabildiği durumlarda daha yakın bir ortaklık mantıklı olabilir. Kitap, teknik arayüzün arkasındaki organizasyonel gerçeğe dikkat çeker. Bir ekibin yayınladığı değişiklik, diğer ekibin planını ve modelini etkiler. Bu yüzden entegrasyon kararı, mesaj biçimi seçmekten daha geniştir. Sahiplik, sürümleme, değişiklik sıklığı, iletişim kapasitesi ve bağımsız çalışma ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir. Bu çerçeve, dağıtık sistemlerin gereksiz karmaşıklığa sürüklenmesini de önlemeye yardımcı olur. Dördüncü olarak, iş mantığının karmaşıklığına göre taktik model seçmek, kitap, her iş kuralı için zengin nesne modeli. Olay kaynaklama ya da karmaşık bir mimari kullanılmasını savunmaz. Taktik tasarım bölümünde temel soru şudur. Mevcut iş mantığının karmaşıklığı hangi uygulama biçimini haklı çıkarır? Basit, doğrusal ve az sayıda kural içeren işlemlerde işlem beti yaklaşımı açık ve ekonomik olabilir. Verinin çevresinde sınırlı davranış bulunan durumlarda etkin kayıt yaklaşımı yeterli kalabilir. Kuralların çok sayıda kavram arasında dağıldığı, tutarlılık koşullarının önemli olduğu ve değişimin yoğunlaştığı alanlarda ise alan modeli daha güçlü bir seçenek haline gelir. Varlıklar, değer nesneleri, kümeler ve alan olayları, iş kurallarının teknik ayrıntılar arasında kaybolmadan ifade edilmesine yardım eder. Kitap ayrıca zamanın modelleme üzerindeki etkisini ele alır. Geçmişte neyin bilindiği, kararların hangi anda verildiği veya olayların sırası iş açısından önemliyse sadece güncel durumu saklamak yetersiz kalabilir. Olay kaynaklı alan modeli bu tür gereksinimlerde yarar sağlayabilir fakat ek operasyonel ve kavramsal maliyetler getirir. Bu nedenle seçim, güncel teknoloji eğilimlerine göre değil, alanın davranışı, değişim hızı ve tutarlılık ihtiyacına göre yapılmalıdır. Kitabın pragmatik değeri, desenleri prestij işareti olmaktan çıkarıp gerekçeli araçlar haline getirmesidir. Son olarak, modelleme atölyeleri ve kademeli geçişle DDD'yi mevcut sistemlere uygulamak, Learning Domain Driven Design, alan, güdümlü tasarımın yalnızca sıfırdan başlayan projelere uygun olduğu fikrine karşı çıkar. Özellikle mevcut sistemlerde kodun yıllar içinde iş kuralları, istisnalar ve teknik borçla iç içe geçtiği koşullarda ortak anlayış oluşturmanın öncelikli olduğunu savunur. Olay fırtınası ve alan hikayesi anlatımı gibi işbirlikçi teknikler, uzmanların süreç bilgisini görünür kılmak için kullanılabilir. Bu çalışmaların değeri, renkli notlar veya diyagramlar üretmesinde değil, olaylar, kararlar, aktörler ve istisnalar üzerine belirsizlikleri erken açığa çıkarmasındadır. Ekip, örneğin bir sürecin gerçekten nerede başladığını, hangi kararın hangi bilgiyi gerektirdiğini ve hangi terimlerin tartışmalı olduğunu birlikte görebilir. Kitap, buradan doğrudan geniş çaplı yeniden yazıma atlamayı önermez. Önce en değerli veya en sorunlu alan seçilir, sınırlar netleştirilir ve yeni model kontrollü biçimde uygulanır. Modüler bir monolit, birçok durumda erken mikroservisleşmeden daha esnek bir ara çözüm olabilir. Ayrıca iletişim kalıpları ve ekip sahipliği, kod yapısından ayrı düşünülemez. Bir bağlamın sorumluluğu net değilse, en iyi teknik tasarım bile zamanla zayıflar. Bu nedenle DDD benimsemesi, eğitimden çok sürekli keşif, karar alma ve geri bildirim düzeni kurma işidir. Sonuç olarak bu kitap, karmaşık iş kuralları içeren ürünlerde çalışan yazılım geliştiricileri, teknik liderleri, mimarları ve alan uzmanlarıyla daha sağlıklı çalışmak isteyen ürün ekipleri için özellikle uygundur. DDD'ye yeni başlayanlar, kavramları stratejik amaçlarıyla birlikte öğrenebilir. Daha deneyimli okurlar ise mikroservis, modüler monolit, entegrasyon ve modelleme tercihlerini yeniden sorgulayacak bir çerçeve bulur. Kitabın pratik yararı, iş bilgisiyle kod arasında genellikle ihmal edilen karar zincirini görünür kılmasıdır. Okur, hangi alanın özel yatırım gerektirdiğini, model sınırlarının neden değişebileceğini ve entegrasyonların neden yalnızca teknik bağlantı olmadığını daha sistematik değerlendirebilir. Mevcut sistemlerle uğraşan ekipler için kademeli geçiş vurgusu da değerlidir. Çünkü yaklaşımı büyük bir yeniden yazım projesine dönüştürmez. Benzer DDD kitapları çoğu zaman taktik kalıplara, örneğin kümelere, varlıklara ve depolara yoğunlaşır. Kononov'un kitabı ise bu araçları iş stratejisi, alt alan analizi, bağlam ilişkileri ve organizasyonel sahiplik bağlamına yerleştirir. Desenlerin ne olduğu kadar hangi koşullarda kullanılmayacağıyla da ilgilenir. Bu denge, kitabı ne yalnızca teorik bir DD tanıtımı ne de belirli bir programlama diline bağlı uygulama rehberi yapar. Sonuç olarak eser, mimari, teknoloji seçimi değil, değişen iş gerçekliğine uyum sağlama disiplini olarak görmek isteyen okurlar için güçlü bir başvuru kaynağıdır. Destek olmak isterseniz Vlad Kononov kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.